Ayrım 15.
Bir kralın ya da soylulardan birinin karısı zorla haremde tutulamaz ve uygun bir mahiyeti olursa kent ya da ülke içinde dolaşabilir. Güzelliklerini saklamaya zorlanmaz. Günün modasına göre yüzü ve göğüsleri açık olarak kocasının sofrasında oturup onun erkek arkadaşlarını konuşması ve şarkılarıyla eğlendirmesi gerekir. Kadının kocasından ayrı olarak köle, toprak ve servet sahibi olmaya hakkı vardır. Ancak doğurduğu çocuklar sadece kocasına aittir. Balık avlayabilir, şahin besleyebilir, hatta okçuluk talimi yapabilir. Ama güreş ve kılıç oyunları gibi erkek sporlarını yapması yasaktır. Hukukçuluk ve mimarlık gibi faaliyetler haklı olarak kadınlara yasaklanmışsa da önemli kişilerin kadınlarının hukuksal hakları vardır. Bunlar kuşkusuz bir cariye ya da sıradan bir erkeğin karısı için geçerli değildir. Onların hakları bir öküzün ya da bir eşeğinkiler kadardır. Böylece hanımımla Nil'in iki yanındaki ikiz kentlerde rahatça dolaşabiliyorduk. Hanımımın çok geçmeden Elefantin Adası sokaklarının da gözdesi olmuştu. Dışarı çıktığında sıradan halk çevresinde toplanır, eli açıklığından yararlanmak isterler. Tebde olduğu gibi onun güzelliğini ve zarafetini överlerdi. Ben yanımda koca bir torba şeker taşır, hanımım da karşımıza çıkan her çocuğu bunlarla beslerdi. Nereye gidersek gidelim çevremizde hep sevinçle bağırışıp zıplayan çocuklar olurdu. Hanımım yoksul bir evin kapısında bir ev kadınıyla ya da tarlada ağaç altında bir çiftçiyle oturup onların dertlerini dinlemekten de çok hoşlanırdı. Bu konuları ilk fırsatta Firavun'a iletir, o da karısını hoşgörüyle karşılar, gülümseyerek isteklerini yerine getirirdi. Böylece hanımımın sıradan insanın koruyucusu olarak ünü giderek arttı. Kentin en yoksul kesimlerinden bile gerçekten ardında gülümsemeler ve kahkahalar bırakırdı. Dostluğumuz ve hanımıma olan duygularım nedeniyle Aton gelmeden epey önce beni uyardığı için son hazırlıklarımı yapabilmiştim. Hanımıma krala ne söyleyeceği, nasıl davranacağı konusunda son bir prova yaptırdım. Sonra bu olay için hazırladığım merhemi sürdüm. Bu kez merhemin içine yalnız yağlayıcı değil, diş ağrılarına gidermek için başka hastalar üzerinde kullandığım otlardan da katmıştım. Losteris, Aton kapıda görünene kadar çok cesurdu. Ama onu orada görünce tüm cesareti kayboldu ve gözleri dolu dolu bana döndü. Yalnız gidemeyeceğim, korkuyorum. Lütfen benimle gel Taita. O kadar dikkatle uyguladığım makyajının altında bembeyazdı. Vücudunun titremesinden küçücük beyaz dişleri çatırdıyordu. Hanımım, bu mümkün değil. Firavun sizi çağırttı. Bu kez hiçbir yardımım olamaz. O sırada Aton kızın yardımına koştu. Taita benimle birlikte kralın odasının dışında bekleyebilir sanırım dedi. Ne de olsa kralın hekimidir ve kendisine ihtiyaç olabilir. Hanımın parmak uçlarında yükselip adamın tombul yanağına bir öpücük kondurdu. Çok iyisin Aton. Aton kıpkırmızı kesildi. Hanımım kralın yanına girdikten sonra Aton beni alçak bir masanın başına oturttu. Hiç konuşmadan bir bao tahtası çıkardı. Ben hiç dikkat etmeden oynuyor, cilalı yuvarlak taşları tahtaya oyulmuş çukurlara yerleştiriyordum. Aton arka arkaya 3 oyun kazandı. Aslında beni kolay kolay yenemezdi ama iç odadan gelen seslere dalmıştım. Birden hanımımın öğrettiğim gibi majesteleri lütfen bana karşı yumuşak davranın. Size yalvarırım canımı acıtmayın dediğini duydum. Bir süre sessizlik oldu. Sonra yüreğimi parçalayan bir tek çığlık işitildi. Ardından ortalık yine sessizleşti. Aton ile artık oyun oynuyormuş gibi bile yapmadan bao tahtasına bakıp duruyorduk. Ne kadar beklediğimizi bilemiyorum. Ancak perdenin ardından yaşlı adamın horultusunu duyduğumda gece nöbetinin sonuna gelmiş olmalıydık. Aton bana baktı, başını salladı ve ayağa kalktı. Ancak o perdeye varmadan hanımım dışarı çıkarak doğruca yanıma geldi. Beni eve götür Taita diye fısıldadı. Hiç düşünmeden onu kucakladım. O da çocukluğunda olduğu gibi boynuma sarılıp başını omuzuma dayadı. Aton yağ kandilini alıp hareme kadar yolumuzu aydınlattı. Hanımımın odasına girince onu yatağına yatırıp dikkatle muayene ettim. O ipeksi baldırlarında pek hafif bir kan izi varsa da kanama durmuştu. Ağrın var mı küçüğüm diye sorduğumda Losiris gözlerini açıp başını salladı. Sonra hiç beklenmedik bir şekilde gülümseyerek bu kadar telaşa ne gerek vardı anlayamadım dedi. Sonuçta bu helaya gitmek gibi bir şeydi. Hem daha uzun da sürmedi. Sonra toz toparlak oldu ve derin bir uykuya daldı. Ben sevincimden az daha ağlayacaktım. Hazırlıklarım ve uyuşturucu ilaçlarım onun vücuduna da o tatlı ruhuna da bir zarar gelmesini önlemişti sonunda. Sabah sanki hiçbir şey olmamış gibi yine şahinlerimizi alıp ava çıktık. Hanımım gün boyunca olaydan sadece bir kere söz etti. Nehir kıyısında yemeğimizi yerken sence Tanus'la da aynı şey mi olacak Tayita diye sordu. Hayır hanımım. Tanus'la birbirinizi seviyorsunuz. Çok daha farklı olacak. Tüm yaşamınızın en güzel anı olacak. Evet, ta kalbimin içinde ben de biliyorum bunu dedi. İkimiz de kuzeye ufkun ötesindeki Karnak'a çevirdik başımızı. Tanus'a karşı görevimi çok iyi bilmeme karşın adada yaşam o kadar zevkliydi ki hanımımın yanında olmaktan o kadar mutluydum ki onun hala bana ihtiyacı olduğu mazeretiyle gitmemi sürekli geciktiriyordu. Firavun artık hanımımı her gece istetiyordu. Ancak kızın da sert ve inatçı bir yanı vardı. Kendini savunmasını çok iyi biliyordu. Kralı memnun etmeyi ama bu arada kendisi duygusuz kalmayı öğrenmişti. Bana Tanus'tan daha az ihtiyacı vardı. Sonunda yola çıkmam için beni dürtükleyen de o oldu. Bir günümü kralla birlikte kırlarda geçirdikten sonra gece geç saatte saraya dönünce hanımımın yemeğini hazırlayıp ben de daireme çekildim. Odama girdiğim anda nefis bir şeftali ve olgun mango kokusuyla karşılaştım. Odanın ortasında bu en sevdiğim iki meyveyle dolu olduğunu anladığım üstü kapalı bir sepet duruyordu. Bizden bir iyilik isteyen her gün böyle armağanlar gönderdikleri için sepeti görünce şaşırmamıştım. Bunu gönderenin kim olduğunu düşünürken ağzım sulanmıştı. Öğleden beri de yememiştim. Kapağı açıp en kırmızı ve en olgun şeftaliyi seçerken meyveler yere devrildi. Sert bir tıslama sesi duydum ve sepetten fırlayan kaygan bir şey bacaklarıma doğru uzandı. Kendimi geri attım ama geriye kadar çabuk davranamamıştım. Yılanın açık çeneleri sandalımın meşin tabanına öyle sert vurdu ki az daha dengemi kaybediyordum. Dişlerinin arasından bir zehir bulutu saçılmıştı. Berrak ama öldürücü sıvı bileğimi ıslattıysa da ikinci bir sıçrayışta bir sonraki saldırıdan kurtuldum ve odanın uzak köşesine yaslandım. Kobrayla odanın iki ucundan bakıştık. Gövdesinin yarısı çöreklenmiş ama ön kısmı omuzuma kadar yükselmişti. Sapı üzerinde sallanan korkunç bir ölüm zambağı gibi beni gözetliyordu. Hayvanın kapıyla aramda durduğunu fark ettim. Bazı kobraların evcilleştirildiği doğrudur. Bunlar evde serbestçe dolaşırlar ve fareleri yerler. Çanaktan süt içen bu yılanlar kediler kadar evcilleştirilebilirler. Bazıları da işkenceyle cinayet araçları olarak yetiştirilirler. Bu karşımdakinin hangi türden olduğu konusunda hiç kuşkum yoktu. Duvara yaslanarak kapıya doğru yürüdüğümde yılan ağzından zehirleri saçarak üzerime saldırdı. Elimde olmadan bir çığlık atarak fırlayıp köşeye sığındım yine. Zehir keselerinin yüz güçlü insanı öldürecek kadar zehirle dolu olduğunu biliyordum. Ben bakarken yılanın kalkaları gevşedi ve başı dimdik o korkunç parlak gözleri gözlerime dikilmiş olarak bana doğru kaymaya başladı. Birden salınan kobranın arkasında bir kıpırtı görür gibi oldum. Hanımım Losiris çığlığımı duymuş, koşup gelmişti. Dikkat et, yaklaşma sakın diye bağırdım. Ama Losiris uyarıma kulak asmadı. Bir an bile gecikseydi yılan üçüncü ve sonuncu kez saldıracaktı üzerime. Hanımım sesimi duyduğunda yemek yiyormuş. Şimdi elinde yarısı yenmiş bir parça kavunla gümüş bir bıçak vardı. Gerçekten bir avcının hızlı tepkisiyle harekete geçti. Tanus'un kendisine mızrak atmasını öğrettiği gibi kavunu sert bir hareketle fırlattı. Kavun parçası hayvanın başının arkasına çarpınca yılan bir an yere serildi. Sonra boşalan bir yay gibi yeniden havaya fırlayıp o korkunç kafasını hanımıma çevirdi ve son hızla o yana doğru kaymaya başladı. Ben bir anda kendime gelip ona yardıma koştum ama çok ağır hareket etmiştim. Yılan kuyruğunu destek olarak kullanıp kıza açık ağzıyla öyle bir nişan aldı ki zehiri ince bir bulut halinde yayıldı. Hanımım bir ceylan gibi geriye zıpladı. Kobra vuruşunu yapamadı ve öne doğru zıplaması nedeniyle bir an için kızın ayakları dibine serildi. Lostir ise ne olduğunu bilemiyordum ama o güne kadar korkak olmadığını çok kere görmüştüm. Kobra kendini toparlayamadan bir daha sıçradı ve iki ayağıyla hayvanın başının üzerine düştü. Ve ağırlığıyla onu sıkıştırıverdi. Yılanı ezmek istiyordu ama hayvan bileği kadar kalın ve rasferin kırbacı kadar esnekti. Başı yere yapıştırılmış olduğu halde gövdesiyle kızın bacaklarına sarılmaya başladı. Başka bir kadın olsa bu iğrenç kucaklamadan kaçardı. Hanımım böyle yapsaydı öleceği kuşkusuzdu. Kobranın başı serbest olduğu anda ölüm darbesi hemen gelecekti. Aksine ayaklarını hayvanın başına biraz daha gömüp dengesini korumak için ellerini iki yana açarak "Yardım et Taita!" diye bağırdı. Ben hayvanın kıvrımları arasına balıklama atlamıştım bile. Kaygan gövdesini yoklayarak boynunu buldum ve olanca gücümle sıkmaya başladım. "Yakaladım!" diye bağırdım. "Yakaladım, hemen uzaklaş buradan." Hanımım geri sıçrayınca iğrenç hayvanı yüzümden uzak tutmaya çalışarak ayağa kalktım. Kuyruğu boynuma ve omuzlarıma sarılmaya başlamıştı. Yılan bana sarılınca artık tutunacak bir yer bulduğu için gücü korkunçtu. İki elimle sıkıyorsam da boynu avuçlarım arasından kaçıyor gibiydi. Elimden kurtulduğu an tüm zehirini yüzüme boşaltacağından hiç kuşku yoktu. "Tutamıyorum!" diye bağırdım. Kolumu alabildiğince ileri uzatmıştım ama yılan her an yüzüme biraz daha yaklaşıyordu. "Kölelerden birini yardıma çağır. Masaya!" dedi yanı başımdaki hanımım. "Başını masaya koy." Onun yardım aramaya gittiğini sanıyordum ama yanımdaydı ve gümüş bıçak hala elindeydi. Yılanı taşıyıp alçak masaya doğru yürüdüm. Müthiş bir çabayla kafasını masaya dayayıp orada tutabildim. Hanımın bıçağı kobranın başının hemen arkasına, ensesine indirdi. Yılan ilk darbeyi hissedince mücadelesini arttırdı. O kaygan pullu derisi kıvrım kıvrım boşalıp kafamın çevresine sarıldı. Küçük bıçak keskindi, deri yarılmış, ellerim kana bulanmıştı. Ellerim yılanın kanıyla kayganlaşınca başının kurtulduğunu hissettim. Ama aynı anda bıçak omurgalar arasındaki boşluğu bulmuş ve kıkırdakları ikiye ayırmıştı. Gövdeden kopmak üzere olan baştan hala zehir fışkırıyordu. Buna dokunmam bile o anda ölmem demekti. Çıldırmış gibi uğraşıyordum. Boynumun çevresindeki halkaları çözmek için sonunda hayvandan kurtulup yere fırlattım. İkimiz de geri geri kapıya doğru giderken gözlerimi ölmek üzere olan hayvandan ayıramayarak "Bir yeriniz yaralandı mı hanımım?" diye sordum. "Gözlerinize ya da derinize zehir bulaştı mı?" "İyiyim. Ya sen Taita?" Kızın sesi beni kendi dertlerimi unutturacak kadar korkutmuştu. Yüzüne baktım. Tehlikenin etkisine girmiş, titremeye başlamıştı. Koyu kara gözleri o cam gibi beyaz yüz için çok iri görünüyordu. Onu şokun bu buz gibi pençesinden kurtarmanın bir yolunu bulmalıydım. Neşeli bir sesle "Eh, yarın gecenin yemeği çıktı," dedim. Kobra kızartmasına bayılırım doğrusu. Kız bir an ifadesizce baktı yüzüme, sonra gülmeye başladı. Benim kahkahalarım da onunkiler kadar çılgıncaydı. Birbirimize sarıldık ve gözlerimizden yaş gelene kadar güldük. Ertesi gün yemekten sonra meyve sepetini gönderenin kim olduğunu konuştuk. Ben hanımımı korkutmak istemiyordum. O yüzden işi şakaya vurup sesimden hoşlanmayan biri olmalı dedim. Ama o kolay kolay vazgeçecek değildi. "Benimle dalga geçme Taita. Bu alanda fazla bir becerin yoktur." Gönderenin kim olduğunu bildiğinden eminim. Hoş, bunu ben de tahmin edebiliyorum ya. Ne söyleyeceğini bilerek ama ne yapacağımı kestiremeden yüzüne baktım. Onu her zaman, hatta gerçeklerden bile korumuştum. Oysa o benim içimi okurdu. "Babamdı," dedi. Kendisini yalanlayamayacağım bir sesle "Bana onu anlat Taita. Bana onun hakkında bilmem gereken ama bana söylemeye cesaret edemediğin şeyleri söyle." Konuşmaya ilk başta çok güç oldu. Bir yaşam boyu süren çekingenlik bir anda silinip atılamaz. Hala Lord Intef'in kölesi olmadığımı kabul etmek güçtü. Ondan nefret etmeme karşın çocukluğumdan beri vücudumun ve ruhumun hakimi olmuştu. İçimde hala onun aleyhinde rahatça konuşmamı önleyen sapık bir sadakat vardı. Kızı babasının gizli faaliyetleri konusunda birkaç şey söyleyerek atlatmaya çalıştımsa da sabırsızlıkla sözümü kesti. Haydi haydi Taita, ben aptal değilim. Babam hakkında senin sandığından çok şey biliyorum. Gerisini öğrenme zamanı geldi artık. Şimdi bana her şeyi anlatmanı emrediyorum. Ben de hanımıma itaat ettim ve anlatmaya başladım. Anlatacak o kadar çok şey vardı ki sözüm bittiğinde mehtap göğün yarısına tırmanmıştı bile. Ondan sonra uzun bir süre konuşmadan oturduk. Hiçbir şeyi saklamamış, kendi rolümü de inkar etmeye ya da mazur göstermeye çalışmamıştım. Seni öldürmek istemesine hiç şaşmadım diye mırıldandı sonunda. Onu yok etmeye yetecek bilgi var elinde. Bir süre daha sustuktan sonra devam etti. Babam bir canavardır. Ben nasıl oluyor da ondan bu kadar farklı oluyorum? Neden onun kızı olarak bende de böyle doğal olmayan güdüler yok? Bunun için tanrılara şükretmeliyiz. Ama hanımım, yaptıklarım için benden de nefret etme, yalvarırım sana. Losteris uzanıp elimi tuttu. Seni annemin beni doğururken öldüğü andan beri çok iyi tanıdığımı bilirsin. Yaptığın her şeyi zorunlu olduğun için yaptın ve hepsi için bağışlıyorum seni. Kız yerinden fırlayıp zambaklı havuzun çevresinde bir döndükten sonra gelip yine oturdu. Tanus büyük tehlikede. Bu akşama kadar bunu anlayamamıştım. Kendini koruması için uyarılması gerek. Taita, bir gün bile kaybetmeden gitmelisin ona. Hanımım, hayır Taita, o kurnazca mazeretlerini istemiyorum diye sözümü kesti. Yarın sabah Karnak'a doğru yola çıkacaksın. Ertesi sabah erkenden tek başıma kayığıma binip balığa çıktım. Ancak en az 10 köle ve nöbetçinin adadan ayrıldığımı görmelerini de sağlamıştım. Bir laguna girince deri torbamı açıp içinden yaşlı ve hastalıklı bir kedi çıkardım. Uzun süredir hayvanı ızdırabından kurtarmak için cesaretimi toplamaya çalışıyordum. Şimdi de ona zehirli bir parça et verip ölmesini bekledim. Sonra da boğazını kestim, kedinin kanını kayığın içine döküp leşini suya attım. Timsahlar az sonra izini bile bırakmazlardı. Zıpkınımla diğer araç gerecimi kayıkta bırakıp sığ suya indim ve kayığı iterek akıntıya gönderdim. Sonra papirüs yataklarından geçerek karaya çıktım. Hanımımın ortalığı gürültüye vermek için gece karanlığına kadar beklemesini kararlaştırmıştık. Kana bulanmış kayığı ancak ertesi gün bulacaklar ve benim ya timsahlar tarafından yendiğimi ya da örümcekler tarafından öldürüldüğümü sanacaklardı. Kıyıya çıktıktan sonra yanımda getirdiğim eşyaları giydim. Bir Osiris rahibi kılığına girecektim. Hanımımı eğlendirmek için onların abartılı yürüyüşlerini ve gösterişli tavırlarını hep taklit ederdim zaten. Bir peruka, biraz makyaj ve giysiler değişimi yapmak için yeterliydi. Rahipler nehir boyunca sürekli yolculuk ederler. Bir tapınaktan diğerine giderken dilenirlerdi. Pek dikkati çekmeyecektim ve kılığım örümceklerin saldırısını da önleyebilirdi. Onlar da genellikle kutsal kişilere dokunmaktan kaçınırlardı. Lagunun çevresini dolaşıp Batı Elefantin kendinin yoksul kesimine girdim. Rıhtımda deri torbalarda, mısır ve toprak testilerde yağ taşıyan teknelerden birinin kaptanına gidip gerekli küstahlık gösterisiyle Tanrı adına Karnak'a bedava gitmek istediğimi bildirdim. Adam omuzlarını silkip yere tükürdüyse de gemiye binmeme izin verdi. Tüm insanlarımız rahiplerin bu davranışlarına alışkındırlar. Rahiplerden nefret edebilirler ama onların hem dini hem de resmi nüfuzlarından korkarlar. Hatta kimi rahipleri, rahiplerin en az firavun kadar güçlü olduklarını bile söylerler. O gece dolunay vardı ve kaptan Amiral Nembet'ten daha usta bir denizciydi. Gece hiç demir atmadık. Rüzgarın ve akıntının yardımıyla rahat bir yolculuktan sonra 5. gün bir dönemeci geçince karşımızda Karnak'ı gördük. Burası benim kentim olduğu ve her dilenci ve serseri beni iyi tanıdığı için korkuyla girdim kente. Tanınırsam Lord Intef bunu ben daha kent kapılarına varmadan duyacaktı. Ancak kılığımın da yardımıyla arka sokaklardan geçerek kolayca Tanus'un evine vardım. Sokak kapısı kilitli değildi. Sanki hakkım varmış gibi içeri girdim ve kapıyı arkamdan kapattım. Odalar terk edilmişti ve araştırınca Tanus'un nereye gittiğini gösterecek bir ipucu bulamadım. Tanus'un uzun zaman önce gittiği belliydi. Belki de hanımımın Karnak'tan ayrıldığından beri pencere yanındaki testi içindeki süt sert peynire dönüşmüş, yanındaki tabaktaki bir dilim ekmek küf bağlamıştı. Görebildiğim kadarıyla evde eksik olan bir şey yoktu. Lanata yayı bile hala yatağın üzerindeki rafta duruyordu. Tanus'un onu almadan gitmiş olması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü yayı neredeyse vücudunun bir parçası gibiydi. Yayı alıp bu eve ilk geldiği zaman yatağın altındaki gizli bölmeye sakladım. Gün ışığında kentte dolaşmak istemediğimden orada geceyi bekledim. Vakit geçirmeden içinde odalar bir güzel temizledim. Karanlık basıp da nehir kıyısına indiğimde Horus'un soluğunun bağlı olduğunu gördüm. Son gördüğümden bu yana epey savaş gördüğü belliydi. Burnu parçalanmış, orta güverte kalasları yanmıştı. Ancak ne Tanus'u ne de Kratas'ı görebildim. Tanıdığım üst rütbeli subaylardan biri nöbetteydi. Ama ona seslenmek de istemediğimden kıyıda denizcilerin bulunduğu yerleri dolaşmaya çıktım. Saygın meyhanelerden birinde Kratas subay arkadaşlarıyla zar atıp içki içiyordu. Kendisine yaklaşmadan uzaktan seyretmekle yetiniyordum. Bu arada her iki cinsten zevk kuşları beni ortaya cömertçe sundukları güzelliklerini tatmam için karanlık bir sokağa çekme heyecanıyla fiyatlarını durmadan indirmekteydiler. Hiçbiri benim mavi cam boncuklardan oluşan rahip yakama aldırış etmiyordu. Kratas sonunda dostlarına veda edip sokağa çıkınca arkasına düştüm.